Şimdi bu koskoca istasyon uzay çöpü mü olacak 2030'dan sonra? Madem kullanım dışı kalıyor.
Yok, hayır, olmayacak. Abi dünyaya geri düşürecekler. Ya o birazcık tartışmalı bir konu. Uzun süredir tartışmalı bir konu hem de. Çünkü hani ömrü olan bir yapı sonuçta. 2030'da servisten çıkarılması planlanıyor. Ya yani uzun zamandır planlanan bir şey bu. Yani konuşuluyor, ne yapacağız buna? Sonuçta devasa bir şey var orada. Devasa bir uydu. 450 bin kilogram, 450 ton kütleye sahip ve boyutu da çok geniş. Aşağı yukarı işte bir Amerikan futbol sahası büyüklüğünde bir araçtan bahsediyoruz. Hani diğer o küçük uydular gibi değil. Yani bahsetmiştik ya geçen programda işte uydular çarpıştığı zaman bir sürü küçük parçaya ayrılıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu o durumda kaldığı zaman hani o küçük parçaların sayısı hani çok eksponansiyel demiştik ya. Yani daha da eksponansiyel. Muazzam bir karmaşaya sebep olur. Dünya, alçak dünya yörüngesinde. O yüzden işte bir şeyler düşünmüşler bunun için. Mesela ilk başta demişler ki biz bunun arkasına bir tane roket takalım. Roketle yörüngesini yükseltelim. Şu anda 400 kilometrelik bir yörüngesi var. Aşağı yukarı dünya etrafında. Demişler ki biz bunu 38 bin kilometrelik bir yörüngeye alalım. Ki bu küçük uydular için zaman zaman yapılan bir işlem. Hani dünyadan uzaklaştırıyorlar. Alçak dünya yörüngesinin dışına çıkartıyorlar. Ve orada hani zararsız bir şekilde uzay çöpü olarak kalmaya devam ediyor. Dünyadan uzaklaştığı için herhangi bir aracın onunla denk gelme olasılığı çok düşüyor. Mesela zararsız oluyor. Uluslararası Uzay İstasyonu için de bunu düşünmüşler. Fakat sonra bakmışlar. Hani kütlesi 450 bin, şey 450 ton demiştim ya, 450 bin kilogram. Bunu hatır sayılır kadar uzaklaştırmak dünyadan çok yüksek bir enerji harcanmasına sebep olacak. Doğrudan şu cümleyi kullanmışlar. Dünya üzerinde şu anda bunu sağlayabilecek bir roket motoru yok. Yani şöyle aslında var hani tabii ki. Çıkıp da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tam böyle kütle merkezinde bir tane Starship'lerde kullanılan Raptor motorlarından bir tanesini koysalar ve ona yakıtı vesaire dahil edip ateşleseler çıkartırlar da çok zahmetli bir iş. Onun yakıtını taşıyacaksın oraya. Motorun kendisini taşıyacaksın. Motoru uzay istasyonuna monte edeceksin ki bu muhtemelen insansız şekilde olacak bir iş değil. Hani astronotların uzay yürüyüşüyle onu oraya monte etmesi gerekir. İşte ateşleyeceksin, sorun çıkabilir, riskli bir görev. Tam kütle merkezi belirlenemeyebilir istasyonun belki. Çünkü hani sök çıkar bir istasyon olduğu için o konuda da belki sıkıntı çıkabilir. Bilmiyorum, şu an farazi söyledim bunu. Pek çok problem var bunun. Dolayısıyla demişler ki yok, bu olmaz. Bunu yapamayız. Sonra demişler ki biz bunu sökelim. Dünyaya geri getirelim. Yine hem maliyetli hem de zahmetli bir iş. Çünkü şöyle, Uluslararası Uzay İstasyonu böyle yekpare şekilde çıkarılmadı uzaya. 1998'den beri yaklaşık 27 tane uzay göreviyle çıkarıldı ve ufak ufak parçaları birleştirilerek oluşturuldu. Yapım esnasında astronotlar bizzat uzay yürüyüşü yaparak parçaları monte ettiler vesaire, böyle hani çok zahmetli bir süreçti. Sökmenin daha zahmetli olacağını söylemişler. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu birleştirildikten sonra sökülmek üzere yapılan bir yapı değilmiş. O şekilde tasarlamamışlar bunu. İkincisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu uzaya çıkarttıkları zaman Space Shuttle programı devam ediyordu. Uzay mekiği programı. Uzay mekiklerinin inanılmaz büyük hacme sahip kargo bölmeleri vardı. Şu anda operasyonel olarak gönül rahatlığıyla kullanılabilecek öyle bir aracımız yok. Dolayısıyla geri indirme işi de çok zor olacak. Aynı zamanda yine riskli. Hani çünkü onun demontesini de astronotlar gerçekleştirecek uzay yürüyüşüyle. En sonunda da demişler ki biz bunu en iyisi diğer uydulara da yaptığımız gibi atmosfere geri sokalım. Yansın, yerleşim yerlerine uzak bir noktaya düşsün. Bunu da nasıl yapacaklar? Yine bunun için de tabii itki kuvveti gerekiyor. Şey kadar değil, yörüngenin dışına çıkaracak kadar değil. Ama yine de bir miktar itki kuvveti gerekiyor. Onun için de yeni bir tane araç tasarlama ihtiyacı duymuşlar. Bunun için 2022 veya 2023 tam hatırlamıyorum bir ihale tarzı bir şey başlatmışlar ve özel uzay şirketlerinden hani bir bakın bakalım bunu nasıl yapabilirsiniz falan filan böyle bir şey yapmışlar. SpaceX bir tane araç tasarlamış bununla alakalı ve kabul edilmiş. NASA tarafından kabul edilmiş. Zaten bu haberin şu anda çıkmasının sebebi de bu. Uluslararası Uzay İstasyonu servis dışı bırakacak olan araç belirlendi. Hangisi olacağı karar verildi diye haber yayınlandı. Bu da işte SpaceX'in geliştireceği araç olacak. Aracın görevi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hızını yavaşlatarak kontrollü şekilde atmosfere girmesini ve yere düşmesini sağlamak.
Araç şey mi? Roket gibi bir şey
Tabii
mi?
tabii
Değil mi?
roket. Evet, roket. Roket. Yani şekli şemali henüz belli değil. Ama hani temelinde bir roket motorundan oluşacağını tahmin ediyorum. Öyle olması lazım yani. Başka yolu yok çünkü.
Hızını nasıl yavaşlatıyor bu durumdan? Bağlıyorlar ama hani Ters mi?
Evet aynen ters. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hız vektörünün yönünde, hız vektörünü küçülecek şekilde ateşleme yap. Hani bahsetmiştim ya, yörünge mekaniğiyle alakalı bir durum demiştim. Bir cismin bir yörüngede kalması için hıza sahip olması lazım diye. Eğer hızını kaybederse cisim aynı taş gibi dünyaya düşmeye başlar. Tabi burada taş gibi düşmesini istemiyorlar. Hani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hızı 27 bin kilometre bölü saat. 450 tonluk bir kütlenin hızını 27 bin kilometre bölü saat değiştirmek, yani sıfıra indirecekleri için sonuçta hız değişimi yaratmaları lazım. Değiştirmek çok büyük bir iş. Gerek yok buna da zaten. Yörünge atmosferle kesişecek şekilde küçültülecek ve araç atmosfere girerken zaten kendi kendine bu sefer yavaşlamaya başlayacak. Ve giriş esnasında da yanacak. Şöyle belirtmişler. Aracın tamamı yanmayabilir.
Hı hı.
Aracın dış kaplamasının eriyeceğini ve iç taraftaki ekipmanların hepsinin erimeyeceğini, yok olmayacağını belirtmişler. Hatta işte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun böyle çok büyük güneş panelleri var. Böyle güneş panellerinin arasında kafes sistem yapılar var. O kafesler de dayanıklı metallerden üretilmiş ve dolayısıyla onların da erimeyeceğini söylemişler. Riski şurada, yerleşim alanına düşme ihtimalinden söz ediliyor tabii. Çünkü kontrollü bir şekilde indirilecek dedim ya. Onu kontrol etmek çok kolay değil. Yani evet, SpaceX gibi şirketler veya işte atıyorum NASA'nın insanları taşıyan kapsülleri vesaire istenilen noktaya işte 8-10 kilometrelik hassasiyetlerle inebiliyor. Hatta işte SpaceX'in araçları nokta hassasiyetinde inebiliyor. Sebepleri şu: o araçların geometrileri çok düzgün. Dolayısıyla bir bilgisayar simülasyonuna kondukları zaman aşağı yukarı nasıl davranacakları çok küçük hata paylarıyla öngörülebiliyor. Nasıl oluyor? Tepsi şeklinde oluyor. Altındaki geometri belli oluyor vesaire. Uluslararası Uzay İstasyonu öyle değil. Geometrisi çok bozuk. Her tarafında girinti çıkıntı var. Dolayısıyla aerodinamik olarak kararsız bir yapı.
Zaten güneş panellerinin konumu.
He aynen.
Başta çok çok garip.
Evet,
çok
evet, evet, evet, evet. Yani atmosfer içerisinde ilerlemek için düzgün bir araç değil. Tabi uzay için tasarlandığı için öyle, uzayda sonuçta atmosfer gibi derdimiz yok. Dolayısıyla çok öngörülemiyor. İşte herhalde NASA 2030'a kadar bunu kontrol etmenin de yolunu artık bir şekilde bulur veya yani şöyle olur. Şeyler belki belirlenebilir. Hani düşeceği devasa bir alan olur. Bir sınır belirlenir. Öngörülür daha doğrusu. Ve o sınırın içinde yerleşim alanı olmayacak şekilde bir ateşleme yapılır vesaire. Bunun gibi şeyler. Şey zannetmiyorum ben, hani tehlikeye yol açacağını zannetmiyorum. Hani ne kadar öngörmek zor olsa da nereye düşeceğini, muhtemelen halledilecek gibi şeydir o yani.
Evet, onu tahmin edebilirler ya bir yere kadar. Yani zaten o kadar büyük tehlike yaratacak bir şey olsa da buna girişmezler.
Ya şeyler oluşuyor. Bunun tahminlerinde işte circle'lar oluşuyor, daireler oluşuyor. Hani şu daire içerisindeki bir noktaya düşecek deniyor. Hani şey için de aynı şey geçerli. İşte atıyorum SpaceX diyor ki 20 metrelik bir daire içerisine düşecek. O 20 metrelik daire içerisinde de işte iniş pisti oluyor. Veya diğerlerinde de işte atıyorum insanları taşıyan kapsüller işte 10 kilometrelik bir dairenin içine düşecek deniyor. Hani Uluslararası Uzay İstasyonu'nda öngörülürken 10 kilometre değil 70 kilometre olur mesela o dairenin yarı çapı.
Ki okyanusu düşünüyorsak zaten 70
kilometre. Yani evet, çok dert olan bir şey değil. Evet.
Ya peki niye kapatılıyor bu uzay istasyonu? Yani niye artık kullanılmayacak hale gelecek 2030'da?
Pek çok şey burada geçerli, kapatmalarının sebep olan şey. İşletme maliyeti geçerli bir durum. İnsanların can güvenliği geçerli bir durum. Aracın çok eskimesi, çünkü 1998'de inşa edilmeye başlandı. Eski bir araç, 25 yıldır neredeyse dünya atmosferinde dönen bir araç. Yani şey de değil sadece, yani insanları içinde bulundurduğu o kabinin güvenliği de değil. Orada bir sürü sistem var insanları hayata tutmak için. Basınçlandırması var, havalandırması var, bilmem nesi var. Ya, tuvaleti bile çok sorun Uluslararası Uzay İstasyonu. Tuvalet yapma olayı bile çok sorun. Yani gerçekten hani yer çekim, mikro yer çekim ortamı olduğu için hortum söz konusu oluyor, anladın mı? Vakumlu bir hortum söz konusu oluyor çünkü düşmüyor yani. Dolayısıyla onun bile bozulması krize sebep olabilir içerisinde. Dolayısıyla eski her şey bozulur mantığı ile görevden alacaklar. Yani şu da var tabii ki, hani uzay istasyonu işini kapatıp gitmeyecekler. Ondan sonrasında mesela ay etrafında bir istasyon kurma planı var. Doğrudan. Veya daha sonra yeni işte dünyanın etrafında yine bir istasyona ihtiyaç olur bazı çalışmalar için. Yine kurulabilir falan filan. Yani şey değil o. Uluslararası Uzay İstasyonu gider, başka yenisi gelir. O tamamen uzay istasyonu işini kapatma gibi düşünmemek lazım.
Anladım. Yani bu sefer belki geometrisine de daha önem verirler. Şekline, şemaline.
Ya gerek yok aslında ya, biliyor musun? Yani ya şu yüzden yok. Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya muhtemelen başarılı şekilde düşürecekler ve bitirecekler işi. Ya burada şu bilgiyi de vereyim. Uluslararası Uzay İstasyonu şu anda dünyada inşa edilmiş en pahalı yapı. Daha pahalısı yok. Evet, 150 milyar dolar mı ne?
150 milyar dolar mı
Evet,
toplam
yapım maliyeti.
98'den itibaren?
Evet,
Bunu
150 milyar dolar.
peki nasıl sağlandı? Bu fon sadece NASA mı, yoksa böyle bütün ülkeler bir araya gelip hadi bir şeyler yapalım mı
Evet evet
dediler?
öyle. Uluslararası Uzay İstasyonu diye geçiyor. NASA'nın kendi malı değil Uluslararası Uzay İstasyonu. Japonya var, Rusya var, Amerika var, Avrupa'nın tamamı var, Avrupa Uzay Ajansı. Pek çok ülkenin yatırımıyla oluşturulmuş bir uzay istasyonu. Tabii en büyük katkıyı uzay mekikleriyle NASA verdi diyebiliriz aslında.
Yani o zaman 150 milyar dolar da o kadar çok büyük bir para olmuyor. Şu saydığın
E tabii
ülkelere bakarsak.
devletlerden bahsettiğimiz için
Evet.
o kadar şey. Bu arada yani şöyle bir durum da var. Mesela atıyorum Uluslararası Uzay İstasyonu'nu orada atıl vaziyette bıraksalar ve bir anda terk etseler, Uluslararası Uzay İstasyonu muhtemelen 1-2 yıl içerisinde kendi kendine atmosfere girer. Ki zaten bunun sürekli olarak düzeltmesi yapılıyor. Zaman zaman Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki iticiler ateşlenerek yörüngesi düzeltiliyor.
Ha, kendi iticileri var yani aslında.
Kendi iticileri var. Bunun yanında oraya insanları veya yükleri taşıyan araçlar var ya, onların da iticileri kullanılıyor bu görev için.
Zaten bağlanıyorlardı değil mi uzay
Evet.
istasyonuna o
Ke
araçlar?
kenetli kenetli
Evet.
duruyorlar. Ve sürekli hani orada sürekli bir araç bağlı. Acil tahliye için. Oradaki insanları acil tahliye etmek için. O şekilde. Bakalım işte 2030'da göreceğiz nasıl bir şey olacağını. Yaklaşık 6 yıl var şu anda.
SpaceX'te bu işe dahil olacaksa büyük ihtimalle canlı yayında gösterirler
Evet.
diye tahmin ediyorum.
Hatta dalgası falan bile geçilir işte. Yani Elon Musk çünkü biliyorsunuz şey espiritüel bir kişilik. Nasıl da yıktık ama falan böyle hani. Nasıl batırdık ama.
Yine patladığında
Evet, evet, evet, evet. Bu
sevinecekler
sefer biz de seviniriz ya. Ya umarım şey olur, denk gelir böyle Türkiye'den de bir watch party, bir izleme partisi yapılır onun için.
Umarım, umarım.
Güzel olur, keyifli olabilir.
Evet. Abi şimdi kontrol bir şekilde indirilecek, düşürülecek ve işte yanacak dedin ya.
Hı.
Niye yanacak? Yani bunun yanmama ihtimali yok mu? Çünkü
Atmosfere girerken mi?
her uzay aracı böyle bir şey yapmıyor. Yanmadan inenler de var ya, o yüzden.
Yanmadan, uzaydan yanmadan inen aslında yörüngeye girmediyse olur. Ya şöyle bir durum, yanma. Hava sürtünmesi yüzünden. Basit bir olay aslında. Yani böyle elimizi savurduğumuz zaman elimize hava gelir ya. Elimizi saatte 27 bin kilometreyle savurursak bizim elimiz de yanar. Ondan kaynaklı bir durum. Şöyle, neden her seferinde bir yanma durumundan söz ediyoruz? Çünkü yörünge hızları çok büyük dünyaya göre. Yani siz dünyanın etrafında alçak dünya yörüngesinde bir yörünge oturmak istiyorsanız hızınızın artı eksi 27 bin kilometre bölü saat olması lazım. Bir saatte 27 bin kilometre, şöyle örnekleyeyim. Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın etrafındaki bir turun 90 dakikada atıyor. İnanılmaz bir hız. Ve dolayısıyla siz bu hız büyüklüklerine sahip araçları atmosfere geri sokarak dünyaya indirmek istediğiniz zaman kaçınılmaz olarak atmosfer sürtünmesi dolayı bir yanmadan söz etmek zorunda kalıyorsunuz. Ki atmosfer sürtünmesi iyi bir şey. Yani mesela Ay'da yok biliyorsun atmosfer. Yani çok var da araçların yanması nasıl yapılacak? Etrafında yoğunlaşmış gazların oluşmasına, plazma oluşmasına nasıl yapılacak kadar atmosfer yok Ay'da. Ay'a iniş mesela çok zordur. Çünkü paraşüt kullanamazsın. Tarih kullanman lazım. İlki tarihi yani roket motoru kullanman lazım. Kendi hızını, Ay'a doğru olan hızını yavaşlatmak için. Atmosfer bir yandan da bir şanstır yani yavaşlamanı sağlar. Ama yanlış kontrol edilirse, aracın geometrisi bozuk olursa, atmosfere giriş açısı bozuk olursa aracın parçalanabilir. İçinde insanları taşırken parçalanabilir ki daha önce örneklerini gördük. Kolombiya mesela. Kolombiya kazası. Tabii orada aracın geometrisi bozuk olduğu için değil, kalkış esnasında araçta hasar oluştuğu için patlama meydana geldi. Araç atmosfere girerken yandı. Onun dışında mesela şöyle bir risk de var. Apollo döneminde 1960'lı 70'li yıllarda konuşulan bir riskti bu. Bu adamlar Ay'dan dönüyor ya. Ay'dan dönerken 27 bin kilometre değil çok daha yüksek hızlara sahip oluyorlar. Dünyaya yaklaşırken. Eğer ki atmosfere giriş açılarını çok dik yaparlarsa üzerlerini etki eden kuvvet çok fazla olacak. Dolayısıyla parçalanacaklar. Çok dar açıyla girerlerse bu sefer atmosfer onların hızını yeteri kadar yavaşlatamayacak ve atmosferin içine girip geri çıkacaklar. Çok daha kritik bir işlem oluyor. Yani hız büyüdükçe risk artıyor bu noktada. Yanmanın sebebi de dediğim gibi sürtünme kuvveti tamamen. Başka bir sebebi yok.
Yani şöyle sorayım peki onu. İşte mesela uzaydan dünyaya indirilen atıyorum ya işte mesela Kolombiya eğer öyle bir hasar olmasaydı dünyaya inecekti o
Tabii zaten
ilk.
defalarca yapılan bir
Ha,
operasyon
evet
uzay
ama
mekiği.
bu uzay istasyonunu kesinlikle net bir şekilde şey diyebiliyoruz yani parçalanacak. Onun
Evet.
sebebi ne peki? Sürtünme harici. Yani çünkü ikisini de sürtünme etki ediyor ama birisi
Ha,
parçalanıyor, biri
anladım.
parçalanmıyor.
Birincisi, Uluslararası Uzay İstasyonu yüksek sıcaklıklara dayanmak için tasarlanmış bir yapı değil. Dedim ya, farklı kademelerden oluşuyor ve bunlar birleştirilerek Uluslararası Uzay İstasyonu oluşturuldu. Bu kademelerin hiçbiri aşırı yüksek ısılara dayanacak şekilde tasarlanmadı. İkincisi, geometrisinin bozuk olması. Bu ne anlama geliyor? Giriş esnasında mesela güneş panelleri muhtemelen kopar. Neden? Çünkü güneş panellerinin alanı çok büyük. Diğer noktaların alanı çok büyük ve atmosferin uyguladığı o sürükleme kuvveti alan arttıkça arttığı için güneş panellerine uygulanan kuvvet diğer bölgelere uygulanan kuvvetten çok çok daha yüksek olacak. Ve güneş panellerinin direkt olarak kopmasına sebep olacak bu. Örnek veriyorum. Geometrisinin bozuk olmasından kastım bu. Yani burada tabii daha fiziksel tanımlarla da bunu açıklayabilirim. İşte moment oluşuyor vesaire, döndürme kuvvetleri oluşuyor. Döndürme kuvvetleri iç gerilmelere sebep oluyor ve o yüzden parçalanıyor vesaire. Ama temel olarak budur. Yani aracın farklı noktalarında farklı kuvvet büyüklükleri oluşur. Giriş esnasında ve bu kuvvet farkları aracın parçalanmasına, bütünlüğünü koruyamamasına sebep olur. Bu şekilde. Ya buna dayanıklı üretilmiş bir araç değil aynı zamanda, onu da belirteyim. Yani ya şey bir şey var, Kerbal Space Program diye bir oyun var, biliyor musun?
Yok ben bilmiyorum.
Kerbal Space Program çok gerçekçi olmasa da gerçekçiye yakın bir uzay simülasyonudur aslında temelinde. İşte kendi uzay aracını yapıp bir uzay görevi gerçekleştirebilirsin mesela. Mars'a, Ay'a vesaire gidebilirsin. Orada böyle Uluslararası Uzay İstasyonu gibi geometrisi bozuk cisimleri atmosfere giriş esnasında nasıl böyle şeklinin, şemalinin değiştiğine, hangi parçaların koptuğuna vesaire bakabilirler aşağı yukarı. Çünkü gerçeğe yakın bir örnek oluyor. Hatta oyun demek yanlış. Oyun dendiği zaman kızıyorlar. Simülasyon demek daha doğru oluyor herhalde.
Ha, denenebilirmiş ya bilmiyorum. Ben senden ismini tekrar alacağım kayıttan
Evet,
sonra.
tamamdır.
Bir deneyeceğim.
Benim de vakit geçirdiğim bir simülasyondur bu arada. Güzeldir yani.
Güzel. Peki bu Uluslararası Uzay İstasyonu tek mi? Dünyada aynı. Uzayda tek başına mı? Başka istasyonlarda var mı?
Şu an tek başına değil, bir tane daha var. Çin'in uzay istasyonu. Tiangong ismi. Ama hakkında çok az şey biliniyor. Yani Çin uzay çalışmaları konusunda özellikle birazcık militarist bir yaklaşımla baktığı için uzaya kapalılar. Yani NASA kadar açık değiller. Veya SpaceX kadar. Veya diğer uzay ajansları kadar açık değiller. Dolayısıyla hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Hani internette illa ki böyle sızmış veya ne bileyim işte içerisinde fotoğrafı vesaire olabilir. Açıkçası çok araştırmadım Tiangong'u. Ama evet, Çin'in de bir uzay istasyonu var ve sürekli olarak işletiyorlar onu da aktif olarak. İçerisinde zannedersem sürekli 3 tane astronot değil, taykonot diyorlar. 3 tane taykonot duruyor zannedersem içerisinde.
Hani
Geçmişte ama... Ha, buyur.
onlar da mı 150 milyar dolar harcamış diyecektim. Ben bitti ülke tek başına 150 milyar dolar harcamak biraz fazla
Yani
değil mi?
ya, Uluslararası Uzay İstasyonu kadar büyük bir uzay istasyonu değil Tiangong. Dolayısıyla o kadar fazla para harcamamışlardır ama muhtemelen yine iyi bir para harcamışlardır. Çünkü hani uzay istasyonu yapıp sürekli olarak işletmek kolay bir iş değil. Onun dışında her şeyi söyleyeyim. Dedim ya, Çinlilere uzaya giden Çinlilere astronot değil taykonot deniyor. Ülkelerin öyle kendi şeyleri var. Mesela Ruslara da kozmonot denir. Amerikalılara astronot denir. Türklere de gökmen denir. Öyle bir şey yapmışlar. Öyle bir tanım. Daha doğrusu öyle bir kelime karşılığı vermişler. Astronota karşılık gökmen diye. Güzeldir
Gökmen.
bence. Evet,
Bayağı
gökmen.
güzel. Bayağı güzel
Evet,
gökmen.
kötü değil.
Evet.
O şekilde uzay istasyonu meselesi de böyle. Geçmişte de bu arada uzay istasyonları var. İşte Rusların Mir uzay istasyonu vardı. Amerikalıların NASA'nın Skylab diye bir uzay istasyonu vardı. Bunlar da bir süre kullanılıp sonradan yanlış bilmiyorsam bunlar atmosfere yine sokularak imha edilmiş uzay istasyonları. Yani daha önce, yani tek değil Uluslararası Uzay İstasyonu. Türünün tek örneği değil.
E
Bu
peki
şekilde.
bu uzay istasyonları genel olarak 30 yıl falan mı oluyor ömrü?
Yani Mir ile Skylab zannedersem o kadar olmadı. Tam kaç yıl kaldılar bilmiyorum. işletme durumları kaç yıldır bilmiyorum ama uluslararası uzay istasyonu zannedersem en uzun süre işletilen olabilir.
Bu bir de atmosferin bir diğer avantajı da yani bizim için en azından dünyada yaşayan canlılar için bizi meteordan koruması değil mi? Yani meteor giriyorken de uzay aracının o yaşadığı sürtünmeyi yaşıyor işte parçalanıyor ve bizi koruyor aslında.
Evet, aynen o şekilde. Atmosfer o anlamda evet bize koruma görevi sağlıyor.
Bu meteorların hızı ne? Hadi uzay istasyonu 27 bin kilometre saatle gelecek bu. Meteorların da değişiyordur eminim ama.
Meteorların hızı birazcık daha farklı oluyor. Şu yüzden farklı oluyor. Meteorların kendi yörüngeleri oluyor. Dolayısıyla kendi hızları oluyor. Başka bir yöne doğru. Ve dünyanın da kendi yörüngesi ve kendi hızı oluyor. Ve genellikle bunlar kesişiyorlar. Kesiştikleri esnada meteorlar dünyaya düşüyormuş gibi gözüküyor. Yani bu şey değil. Meteor geliyor dünyayı bombalıyor gibi değil. Farklı yönlere doğru giderken çarpışan araçlar gibi aslında bunlar. Dolayısıyla ikisinin hız vektörlerinin bileşeni büyüklüğünde oluyor. Aşağı yukarı. Mesela yakın zamanda Perseid meteor yağmuru diye bir meteor yağmuru başlayacak. Her sene oluyor. Sebebini de açıklayacağım şimdi. Oradaki meteorların hızı saniyede 60 kilometre.
...216.000 km/s hızla hareket ediyorlar. Hani biz 27 bin kilometre dedik yörüngemizdeki o uzay istasyonu için vesaire diğer uzay araçları için. 10 katı neredeyse yani 9 katı daha hızlı.
Evet. Dolayısıyla tabii hız arttıkça etrafa yaydığı ışık da vesaire arttığı için yıkıcı etkisi de daha fazla arttığı için birincisi meteor yağmurlarında o meteorlar yeryüzüne ulaşamıyorlar ve parçalıp yok oluyorlar. Buhara dönüşüyorlar hatta. Buhar oluyorlar. İkincisi de yüksek miktarda ışık saçıyorlar. Dolayısıyla gözlenebiliyorlar.
Ama bazı örnekler var. Birisinin evine meteor düşmüş, birisinin arabasına düşüyor, bir adamın kafasına düşüyor. Onlar nasıl geliyor?
Ya tabii şöyle, Perseid meteor yağmurunun hızı evet çok yüksek. Her meteor yağmurundan gelen meteorların, daha doğrusu her meteorun hızı da bu kadar yüksek olmak zorunda değil. Yani şöyle bir durum da söz konusu. Mesela dünya etrafında bir göktaşı dolaşıyordur. Ve yörüngesi eriye eriye atmosfere girmiştir. Veya yörüngeler öyle çakışır ki o kadar da yüksek bir hıza sahip olmazlar vesaire. Yani farklı alternatifler olabilir. Ve evet bu arada var. Hani meteorlar yüzünden, düşen meteorlar yüzünden ölen insanlar da var aynı zamanda.
Çok enteresan bir ölüm şekli geliyor bana. Meteor düşmesiyle evet. Ölünmesi ama. Peki bu meteor yağmurları niye oluyor? Niye meteor yağmuru diyoruz?
Niye oluşuyor? Şu yüzden oluşuyor. Kuyruklu yıldızlar var ya. Kuyruklu yıldızların ne olduğunu biliyor musun tam olarak?
Çok değil.
Kuyruklu yıldızlar buzdan ve tozdan oluşan donmuş yapılardır. Ve boyutları genellikle büyüktür. Ve buzdan oluşuyor dedim ya. Yani erimiş düşük sıcaklıktaki maddeden oluşuyor. Güneşe yaklaştıkları zaman hem güneş rüzgarlarının ters yöndeki etkisiyle hem de güneşin sıcaklığıyla erimeye başlıyorlar. Ve arkalarında bir iz bırakıyorlar. Arkalarında bıraktıkları izler de tozlar, ufak kaya parçaları. Bunun gibi yapılır. Ve geçtikleri zaman o kaya parçaları o arkalarında bıraktıkları noktada kalmaya devam ediyor. Yani bir yörüngede dolaşıyorlar onunla beraber. Dolayısıyla bir kuyruklu yıldızın yörüngesine baktığımız zaman, özellikle güneşe yaklaştığı noktadaki yörüngesine baktığımız zaman o yörünge izi, takip ettiği yol yani takip ettiği yolun arkasında küçüklü büyüklü parçalar oluyor. Eğer ki dünyanın yörüngesi bunlarla kesişiyorsa, kuyruklu yıldızın bıraktığı izle kesişiyorsa, o parçalar atmosfere giriyorlar kesişme esnasında. Dünya noktaya geldiğinde. Bu da Swift-Tuttle 109P isimli bir kuyruklu yıldız var. Güneş etrafındaki yörüngesi 133 yıl. Her 133 yılda bir uğruyor. Ve zannedersem en son 1992'de Güneş'e en yakın konumuna gelmiş. Bu kuyruklu yıldızın bıraktığı parçalar. Perseidler. Perseid meteor yağmurunu oluşturan meteorlar. İsmine Perseid denmesinin sebebi de şu bu arada. Hani dedim ya bir iz bırakıyorlar ve dünya o izin içerisinden geçerken meteorlarla karşılaşıyor. Aslında biz meteorlara düşüyoruz gibi bir durum var orada. Dünya meteorlarla karşılaşıyor ve biz o meteorları işte atmosfere girerken böyle ışık parlaması şeklinde görüyoruz.
Peki kaç tane meteor var bu yağmurda? Var mı böyle bir sayı? Yoksa değişiyor mu?
Var. Aşağı yukarı pik noktasında. Tarihinde vereceğim. Pik noktasında yani yoğunluğun arttığı noktada saatte 100 tane kadar görülebilecek. Saatte 100 tane görmek alışılagelmiş bir şey değil. Türkiye'de ışık kirliliğinin olmadığı bir yerden rahatça izlenebilecek bir durum bu. Baktığınız zaman gerçekten yani saatte 100 tane demek dakikada 1 veya 2 tane meteor görmek demek. Bazıları bu küçüklü büyük parçalar oldukları için bazıları mesela çok sönük gözükebilirken bazıları da çok parlak gözükebiliyor. Çok güzel görüntüler oluşturabiliyor. Tarihi de şöyle Temmuz ayının ortasından Eylül ayının başına kadar devam edecek. Ve bu tarihin tam orta noktası gibi tarihte de en yüksek pik noktasına ulaşmış olacak. Bu şekilde. Yani eğer ki vaktiniz varsa o aylar içerisinde böyle ışık kirliliğinin olmadığı bir yere gidip kamp atıp kendiniz için güzel bir aktivite hazırlayıp bunu izleyebilirsiniz. Bu arada da Türkiye'de de bunun için düzenlenen etkinlikler var. Bursa'da var, Ege taraflarında var, Akdeniz taraflarında var vesaire. Onları da araştırıp onlara da katılabilirsiniz. Güzel astronomi etkinlikleri güzel oluyor bu şekilde.
Bu arada ağzına sağlık.
Teşekkür ediyorum.
Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Tekrar söyleyeyim ya Perseid meteor yağmurunu imkan olan herkes bir şekilde izlesin ya. Gerçekten güzel enteresan oluyor çünkü.
Tarihleri de tekrar bir hatırlatalım mı?
Temmuz'un 15'i ile Eylül'ün 1'inin ortasındaki tarih işte Ağustos'a falan denk, Ağustos'un ortasına falan denk gelen bir tarih. Hatta 17 Ağustos'tan öyle kesin bir şey de var zannedersin.
Evet, o
Tamam ama
civarda
dediğim gibi tam
oluyordu.
olarak pik tarihini hatırlamam. Ya şöyle pik tarih illa pik tarihinde izleyeceğim diye bir şey de yok aynı zamanda. Yani işte pik tarihinde saatte 100 tane görüyorsan onun önceki tarihlerde saatte 60 tane görürsün yine görürsün. Çok
Yine
öyle
görürsün.
yani fark yaratacak durumlar değil ama böyle sürekli meteorun geldiğini görmek güzel bir şey yani. Keyifli oluyor gerçekten izlemesi.
Dinleyicilerimiz de umarım kendini bir kamp ayarlar.
Evet.
Güzel. Zaten
Etkinliklere
bol.
katılsınlar. Etkinliklere, kalabalık
Evet.
etkinliklere katılın. Astronomi etkinliklerine katılın. Hem böyle aynı sizin gibi astronomiyle, astrofizikle ilgilenen insanlarla tanışıyorsunuz. Hem de kalabalık bir grupla o olayı izlemek böyle şey oluyor. Herkes böyle gökyüzüne bakıyor ve meteor geldiği zaman alkışlıyorlar falan böyle. Çok güzel, harika bir kültüre sahip bir durum ya.
Evet, çok güzel.
Muazzam o yüzden.
Belki Evrim Ağacı'nda da o etkinliklerden tanıtımlar geçilir Instagram
Olabilir.
sayfasında diye
Olabilir
tahmin
evet.
ediyorum. O zaman
Ben
daha
birine
var
katılacağım
tabii.
Bursa'da. Bursa'da yaşayan pek çok kişi de biliyordur.
Çok güzel.
Hı.
O zaman
O
senin
şekilde.
Instagram hesabından takip edebilirler en
Evet.
azından.
Evet. Fotoğraf da çekmeye çalışacağım. Pozlama teknikleriyle onların fotoğrafları çekilebiliyor. Güzel şeyler çıkabilir belki. Deneyeceğiz.
Tekrardan ağzına sağlık. O zaman yavaştan kapatıyoruz.
Evet. Görüşmek üzere.
Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimle kalın.